6. ayrım.
Wagner çevik hareketlerle kürsüye geldi. Bir süre amfideki dinleyicileri süzdü. Bu arada hafif uğultu da kesildi. Dikkatler ona yöneldi. Merhaba. Salondan büyük bir alkış koptu. Etrafıma şöyle bir baktım. İnsanları etkilemiş olduğunu açıkça görüyordum. Oysa hiçbir şey yapmamıştı. Kürsüye yürüyüşü, salona bakışı yetmişti buna. Elbette kürsüye gelmeden önce hakkında söylenen sözler ve selamını Türkçe vermesi de insanları etkilemişti. Wagner sözlerine Türkçe devam etti. Bozuk ama sevimli bir aksanda ve duraklıya duraklıya. 59 sene sonra İstanbul Üniversitesi'ne dönmüş bulunmaktan çok büyük bir şeref duyuyorum. Biraz zorlanıyordu böyle konuşurken. R harflerini yuvarlıyordu. Ara sıra önüne bakmasından bunları daha önce yazmış olduğu anlaşılıyordu. Tekrar alkışlandı. Sonra İngilizce olarak sürdürdüğü konuşmasında bu üniversitede geçirdiği 2 yılla ilgili anılar aktarmaya başladı. Hukuk eğitiminin Batı standartlarına kavuşturulması kararını almış olan yeni cumhuriyet rejiminden övgüyle söz etti. Bir ara çok dikkat çekici bir şey söyledi. Fyodor Dostoyevski insanın ancak acı çekerek olgunlaşacağını söyler. Bu açıdan bakınca İstanbul'un benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Çünkü ben bu şehirde olgunlaştım. Bu sözler İstanbul'da büyük acılar çekmiş olduğunu vurguluyordu. Ama bu acıların ayrıntısına girmedi. Bu kadarla bıraktı. Sonra şöyle devam etti. Ama ben size geçmişten değil, bugünden bahsetmek için geldim. O zamanın dünyasıyla bugünün dünyası ayrı. Ama temelde hep aynı sorunlar varlığını koruyor. Aynı zamanda dostum olan Profesör Huntington'a bakılırsa bu sorunun adı medeniyetler çatışmasıdır. Ben buna pek katılmıyorum. Bazıları bu çatışmaya din savaşları adını veriyor. Hepsi Orta Doğu kökenli ve aynı ilkeleri dile getiren tek tanrılı dinlerin de bu çatışmaya sebep olduğunu sanmıyorum. Başka bir dostum olan Edward Said bu tanımlamalara itiraz ediyor ve sorunun adını cehalet çatışması olarak koyuyor. Bunun Huntington'a göre daha tutarlı bir görüş olduğunu söyleyebiliriz. En azından benim düşünce tarzıma daha yakın geliyor. Çünkü kabaca Batı ve Doğu diye adlandırılan medeniyet biçimleri birbirini tanımıyor. İletişimin bunca ilerlediği bir dönemde hala cahiliye dönemini yaşıyoruz. Cahiliye sözünü cahiliya olarak Arapça aslıyla söylemişti. Çabucak salona göz gezdirdi. Belki de sözlerinin nasıl karşılandığını merak ediyordu. Bu çok kısa aradan sonra devam etti. Doğrusu burada eşit dağılmış bir cahiliye söz konusu değil. Doğu batıyı, batının doğuyu tanıdığından biraz daha iyi biliyor. Ama ben sorunun adını tam olarak koymaktan yanayım. Bence mesele medeniyetler ya da cehalet çatışmasından çok ön yargılar çatışması. Bu kavramı ilk kez duyduğunuz için biraz açıklamak ihtiyacını hissediyorum. Barbar sözünün anlamını bilir misiniz? Bu soru üzerine salonda gülüşmeler oldu. Batı tarafından Türklere barbar sıfatı yapıştırıldığını düşünüp bundan rahatsız oldukları için dinleyiciler biraz sinirli bir biçimde güldüler. Profesör devam etti. Barbar eski Yunanca'da yabancılar için kullanılan bir kelimeydi. Yabancı anlamına gelirdi. Yunanlı olmayan herkes, özellikle de Persler ve Asya halkları barbardı. Bu kelime Avrupa tarafından benimsendi ve Avrupalı olmayanlar için kullanılmaya başlandı. Başlangıçta kelimenin kötü bir anlamı yoktu. Mesela Bodrumlu hemşehriniz Herodot kitabına şu iyi niyetli satırlarla başlar. Bu Halikarnassoslu Herodot'un halka sunduğu araştırmadır. İnsanoğlunun yaptıkları zamanla unutulmasın ve gerek Yunanlıların gerekse barbarların meydana getirdikleri harikalar bir gün olsun atsız kalmasın, tek amacı budur. Bir de bunlar birbirleriyle neden dövüşürdü diye merakta kalınmasın. Bakın, barbarların yarattığı harikalardan söz ediyor. O zamanların anlayışı buydu. Ama zamanla ön yargılar kelimeye bugünkü barbar anlamını yükledi. Bildiğiniz gibi bu anlama uygun düşen 20. yüzyılın en büyük barbarlıkları da Avrupa kültürü ya da Avrupa kaynaklı kültürler tarafından sergilendi. Böyle kalabalıklara ders anlatmaya, konferans vermeye alışkın olduğu her halinden anlaşılıyordu. Amfiye bir kez daha kısaca göz gezdirip devam etti. Benim tezim, bütün halkların, bütün kültürlerin birbiri hakkında ön yargılara sahip olduğudur. Eğer bir gün bu ön yargı kelimeleri, yani Avrupa dillerindeki barbar, Japon dilindeki gaijin, Müslümanlardaki kafir, Almanlardaki ari olmayan gibi ön yargı sıfatlarını kaldırabilirsek amacımıza ulaşabiliriz. Amaç nedir derseniz, bence tam olarak şudur. İnsanın değerinin sadece insan oluşundan geldiği, din, milliyet, cinsiyet, renk, cinsel tercih, siyaset gibi bir takım ön sıfatlarla ayrımcılığa uğratılmadığı bir hümanizm anlayışı. Salon profesörü alkışlamaya başladı. Güzel sözlerin insanlar üzerindeki etkisi büyük oluyordu. Ama bu düşünceleri salonun dışına taşımıyorlardı. Her türlü ayrımcılığı yapan insanlar konferansta bu güzel sözleri alkışlamakta sakınca görmüyorlardı. Biraz sonra olağan hayatlarına geri döndüklerinde gene insana insan olarak bakmayacaklar. Her türlü ayrımcılık ve nefreti körükleyeceklerdi. Neden böyle davrandıklarını açıklamak için sık sık "ama" diyeceklerdi. "Doğru ama" diye söze başlayıp lafta savundukları ilkelere aykırı bütün davranışlarına mazeretler uyduracaklardı. Profesör eliyle alkışları durdurdu ve konuşmasına kaldığı yerden devam etti. Ne var ki ben bu noktada donup kaldım. Söylenenleri anlamaz oldum. Profesörün sesi sanki kalın bir duvarın arkasından uğultu şeklinde gelmeye başladı. Sesini duyuyordum ama kelimelerini anlamıyordum. Daha doğrusu dinlemiyordum. Amfi ve içindeki insanlar flu bir fotoğraf haline geldiler. Hiçbir hareketi seçemiyor, hiçbir sözü anlamıyordum. Ne var ki fotoğrafın bir tarafındaki o üç adamı net olarak görüyordum. Sadece onlara bakıyordum. Evet, kesinlikle onlardı. Beyaz Röna'daki o üç adam. Koltuklara oturmuş, profesörü dikkatle dinliyor ve not alıyorlardı. Belki yüzüncü kez "kim bu adamlar?" diye sordum kendi kendime. Ama belki de "kim bu Wagner?" diye sormam gerekiyordu. Bu törenin de ortaya çıkardığı gibi değerli bir hukuk profesörü ise bu adamların onun peşinde ne işi vardı? Bu iş giderek esrarengiz bir hal alıyordu. "Kimsin sen Maximilian Wagner?" Üniversiteden ayrıldıktan sonra arabanın arka koltuğunda otele doğru giderken sürekli bunu düşünüyordum. Profesörle bir şey konuşmuyorduk. Süleyman dikiz aynasından ikimizi kuşkulu biçimde süzüyordu. Bir ara profesörün gözlerinin kapandığını gördüm. O yaşta biri için oldukça yorucu bir gün olmalıydı. Yine iyi dayanıyordu. Otele bırakırken "yorgunsunuz profesör" dedim. "Bence biraz dinlenin, uyuyun." Onaylayan bir baş işareti yaptı. "Ama sonrası için sizden bir ricam var" dedi. "Buyurun." "Tamamen görev dışı bir istek. Bu akşam yemeğinde bana işlek eder misiniz Maya?" Beklemediğim bir anda gelen bir istekti bu. Ve ilk kez adımı söylemişti. "Bilmem ki. Evde oğlum var." Anlayışlı bir sesle araya girip beni başka sözler arama derdinden kurtardı. "O zaman ısrar etmeyeyim. Her şey için çok teşekkür ederim." Hafifçe öne eğilip şapkasını çıkardıktan sonra dönüp otele doğru yürümeye başladı. Tam kapıdan girerken seslendim. "Profesör." Geri döndü. Yüzünde yine o anlayışlı ifade vardı. Ne diyeceğimi merak eden değil de hoşgörüyle dinleyen bir adam havası. Ama kibar bir adam. Yumuşak bir sesle karşılık verdi. "Evet." "Kaçta yiyelim?" Çok kısa düşünüp "8 iyi mi?" diye sordu. "İyi. Otelde mi yemek istersiniz yoksa başka bir yerde mi?" "Sizin için mahsuru yoksa otelde kalalım." Mercedes'e binerken artık alışkanlık haline gelen bir hareketle çevreye bir göz attım. Adamlar ortada yoktu. Araba hareket ettikten sonra kendimi çok yorgun hissettim. Daha üniversiteye gideceğim, bir saat ıvır zıvırla uğraşacağım diye içimden söylendim. Sonra eve dönüş çilesi başlayacaktı. Ondan sonra da otele gelecektim. Nasıl da gözümde büyüyordu. Şimdi doğrudan eve gitsem, bir duş yapıp dinlensem, sonra akşam için hazırlansam ne güzel olurdu. İnsan dediğin böyle yaşardı. Benim gibi soluksuz koşturarak değil. İçimden konuşmayı kesip direksiyondaki Süleyman'a baktım. Bana hala kırgın mıydı acaba? Üstünü örttüğü öfkesini içinde taşımaya devam ediyor muydu? Hiç de öyle bir hali yoktu. Belki de unutmuştu sabah konuştuklarımızı. Aldığı bahşişin etkisiyle biraz yumuşamış da olabilirdi. Düşündüm de dedim, belki senin amcaoğlunu rektöre çıtlatabilirim. Aynadan bana baktı. Konuyu anlaması bir iki saniye sürdü. Sonra ani bir gülümseme belirdi yüzünde. "Hay Allah razı olsun abla." Sevinçli sesini yakınan bir tona döndürerek devam etti. "Üç çocuğu var, işsiz. Boyunca sevaba girersin valla." "Tamam, Yarın bir ara söylerim veya daha sonra, yani ilk fırsatta. Kendimi biraz günahkar hissediyordum ama başka şeyler düşünmeye çalıştım. Bir süre konuşmadan devam ettik. Tarlabaşı bulvarına çıkınca Süleyman diye seslendim. Akşam profesör için çalışmam lazım. Beni eve bıraksan? Olur abla dedi sevinçli bir sesle. Başım gözüm üstüne. Her zaman götürürüm seni. Yeter ki iste. Mesai bitimine de az kaldı diye açıklama yaptım. Şimdi üniversiteye gidip sonra eve dönmek için boşuna zaman kaybetmeyeyim. Nasılsa akşam evde çalışacak. Ne demek abla diye sözümü kesti. Sen nasıl istersen. Bizim sokağın köşesine inip hızla kebapçıya girdim. Kerem'in sevdiği Adana kebaptan 1,5 porsiyon hazırlamalarını söyledim. Siparişim hazırlanana kadar dönmek üzere çıkıp yandaki manava gittim. Çabucak biraz meyve aldıktan sonra da bakkala gidip bir çikolatalı dondurma aldım. Biraz zaman kazanınca serbest zamanı arttırmak için daha fazla uğraşıyor insan. Canlanıyor. Hayattaki mecburiyetlerden kurtulma duygusu yaşadıkça dolu dolu yaşama isteği artıyor. Eve gittiğimde Kerem'in uyuduğunu görmek şaşırttı beni. Demek ki uykusuzluğa dayanamamış, bayılıp kalmıştı. Uyurken oğlumu seyrettim biraz. Düzgün hatlı güzel yüzüne bakmak içimi ısıttı. Alnına dökülen kumral perçemini okşadım. Uyanık olsa bunları yapmama izin vermeyeceği için oğlumu ancak uyurken sevebiliyordum. Yaşadığı hayata içim parçalanıyor ama elimden bir şey gelmiyordu. 3 ayrı doktorla yaptığımız çalışmalar boşa gitmişti. Ve işin acısı, Kerem her geçen gün benden biraz daha uzaklaşıyordu. Yiyecekleri götürüp bırakmak için mutfağa yöneldim. Hareketlerim tekrar hızlandı. Çölde yürürken karşısına su çıkan bir insan gibi yorgunluğa ve halsizliğe rağmen gücümü toplayıp canlanıyordum. Bir an önce duşa girmek istiyordum. Biraz sonra duşun altında tam da beklediğim gibi tepemden dökülen suyla birlikte yorgunluğumun akıp gittiğini hissettim. Beyaz bornozuma sarınıp tekrar Kerem'in yanına gittim. Uyumaya devam ediyordu. Gözüm bilgisayarın siyah ekranına takıldı. Kerem mutlaka açık bırakmıştır. Bilgisayarda ekran koruma moduna geçmiştir diye tahmin edip bir tuşa bastım. Ekran aydınlanınca canım sıkıldı. O anda hiç de öyle bir sorunla uğraşmak istemiyordum. Görmek istemediğim, en azından ertelemek istediğim bir sorunun varlığı karanlıktan aydınlığa çıkmıştı. Ekranda büyük harflerle alt alta yazılmış aynı cümle görünüyordu. Yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. İmleci aşağı doğru kaydırmaya başladım. Yüzlerce yaşamak istemiyorum çıkıyordu karşıma. Yüzlerce haykırış, yüzlerce darbe. Bilgisayarımı mı kurcalıyorsun? Kerem'in sesiyle öyle bir ürktüm ki kalbim patlayacak gibi oldu. Gizli bir iş yaparken yakalanmış insanlar gibi ellerimi göğsüme doğru çektim. Ancak derin bir soluk aldıktan sonra sesim çıkabildi. Hayır dedim. Ekran açık kalmış, kapatıyordum. İki elim de göğüs hizamda hareketsiz kalmıştı. Kerem mahcup bir şekilde bilgisayarın faresine uzandı. Mırıldanır gibi ben kaparım dedi. Hızlı ve alışkın hareketlerle birkaç tıklama yaptı. Bu arada belgenin kaydedilmesini isteyip istemediğini soran kutucuk üzerindeki hayır düğmesini tıkladı. Adeta üzerine atılarak sarıldım ona. Beni iterek uzaklaştırmak istedi ama buna izin vermedim. Bu dünyada seni en çok seven insan benim. Bunu biliyorsun değil mi? En çok seni seviyorum ben. Cevap vermedi. Her an senin için canımı vermeye hazırım. Hem de hiç tereddüt etmeden. Bırak beni. Bırakmayacağım. Sana ihtiyacım var. Ne demekti sana ihtiyacım var? Ne diyordum çocuğa? O anda aklıma gelen sözleri hiç ağzımda tutmadan serbest bırakmaya başladım. Başım belada, sana ihtiyacım var. Beni itmeyi bırakıp ne oldu diye sordu hafif bir sesle. Beni takip ediyorlar. Kim? Kim olduklarını bilmiyorum. Beyaz Renault arabaya binen 3 tehlikeli adam. Niye? Onu da bilmiyorum. Amerika'dan bir profesör geldi. Onunla ilgili galiba. Çok korkuyorum. Olayı abartarak, uydurduğum detaylarla süsleyerek anlatmaya devam ettikçe ilgisinin arttığını görüyordum. Bu akşam o profesörle yemekte buluşmam gerekiyor. Kapıyı iyice kilitle, kimseye açma. Arada sırada da camdan aşağı bir göz at, beyaz Renault var mı diye. Kerem tamam diyerek sırtını iyice doğrulttu. Daha dik oturmaya başladı. Sesi artık önemsediği bir konuda konuştuğunu belli ediyordu. Eve de gelebilirler ama nasıl olsa sen varsın. Güçlü kuvvetli bir delikanlısın. Hem ayaküdo dersleri de almadın mı? Hepsiyle baş edersin. Başucundaki çekmeceden yan yana getirilmiş iri yüzüklere benzeyen metal bir şey çıkardı. Parmaklarını yüzüklerin deliklerinden geçirip eline taktı. Bu ne? Diye sordum. Muş'ta. Bir şey anlamadığımı fark edince açıkladı. Şöyle bir vurdun mu karşındakinin çenesini dağıtır, paramparça eder. Kendimi kötü hissettim. Ne arıyordu bu şey benim oğlumun çekmecesinde? Niye aldım bunu? Okuldaki çocuklarla başa çıkmak için. Hala oyuna dalmış bir çocuğun ciddiyeti ve heyecanı içindeydi. Beyaz Rönü'deki tehlikeli adamlar oyunu ona iyi gelmişti. Ama şu Muş'ta meselesi benim yüreğimi ezdi. Neden böyle bir şeye gerek duyuyordu? Zavallı küçüğüm diye geçirdim içimden. Demek ki okulda dayak yiyordu. Zaten bu oyuna da kendini aynı nedenle kaptırmış olabilirdi. Zavallı yavrum. Belki gerçek hayatta yaşadığı sorunların olmadığı, onların üstesinden geldiği bir hayal dünyasına girmek istiyordu. Aklıma bir şey daha geldi diyerek kalktım. Yatak odama koştum, yanımdan hiç ayırmadığım savunma spreyimi çantamdan alıp getirdim. Eğer gelecek olurlarsa bunu da gözlerine sık. İyice neşelendi. Bu hep bende kalabilir mi? Belli ki spreyi okula da götürmek istiyordum. Bunun yasak olduğunu biliyorsun değil mi? Neyin? Böyle şeyleri okula götürmek yasak değil mi? Olsun, kimseye göstermem. Tamam deyip uzandım, yanağından öptüm. Bu sefer onu öpmeme ses çıkarmadı. Anlaşılan etrafımdakilere rüşvet dağıtarak sempati kazanma günümdeydim. Kalkıp eve geldiğimdeki gibi hızlı hareketlerle mutfağa geçtim. Soğumuş olan Adana kebabı mikrodalga fırına koydum. Sofrayı hazırlarken mutfağı dolduran iştah açıcı koku evin her yanına dağılmaya başladı. Oğluma küçük bir ziyafet hazırlamak bana sevinç veriyordu. Kerem! Yemek hazır olunca sadece bir kere seslenmem bile mutfağa gelmesi için yeterli oldu. Hepsini bitireceksin ama dedim. Ne de olsa savaşa hazırlanıyoruz. İtiraz etmeden yemeye başlayınca koşar adım odama gittim. Dolabımdan siyah, omuzlarımı açıkta bırakan elbisemi çıkardım. Biraz dekolteydi ama göğsümü gerdanlıkla örtünce sorun kalmaz diye karar verdim. Gerdanlık? İyi ama onu yıllardır takmıyordum ki ben. Dolaptaki kasada kilitli duruyordu. Niye şimdi bu gerdanlık aklıma geldi? Her neyse diye kendimi yanıtladım. Sonuçta içimden geliyor işte. Kasayı açarken telaşlı hareketlerim yavaşladı. Gerdanlığı törensel bir havayla sarılı olduğu bordo kadifeden çıkardım. Kadifenin içinde duran küçük haç da elimdeydi. Onu kasaya bıraktım. Gerdanlığın üzerindeki elmas ve yakutlar güneş gibi parıldıyordu. Sonra aynanın önünde onu boynuma takıp seyrettim. O kadar büyüktü ki dekolte falan kalmıyordu. Zaten bu kadar göz alıcı bir mücevher dururken kimse onu taşıyan gerdana bakamazdı. Gerdanlığın beni sihirli bir değişime uğrattığını hissediyordum. Bu hevesle gözlerimin üstünü koyu renk boyadım. Kirpiklerime rimel, dudaklarıma da biraz ruj sürdüm. Aynadaki görüntüm bana bambaşka bir kadın gibi gülümsüyordu. Bu odaya girdikten sonraki kısa süre içinde bir masal alemine geçmiştim. Siyah elbisem ve gerdanlığımla bir masal kadını olmuştum. Evden çıkmadan önce yemeğini bitirmek üzere olan Kerem'e dondurma verdim ve son kez uyardım. Aman gözünü sokaktan ayırma, arada bir kapıyı da dinle, bir şey olursa beni hemen ara. Kendini bu oyuna kaptırdığını görmek beni sevindiriyordu. Belki böylece bilgisayar ekranından biraz kurtulurdu. Telefon edip köşedeki duraktan bir taksi çağırdım. Durak yakın da olsa bu kıyafete oraya kadar yürümek istemedim. Birkaç saat önce hızlı hareketlerle girdiğim evden ağır ama mutlu bir şekilde çıktım. Kendimden emin adımlarla. Şimdi yine biraz ayağa kalkıp uyuşmuş bacaklarımı hareket ettirmem gerekiyor. Uçak kalkmadan önce gösterilen animasyon filminde uzun uçuşlarda kan pıhtılaşmasına karşı bunları yapmamızı öğütlediler. Ayaklarımızı germeli, bacak hareketleri yapmalıymışız. Uçak kalkalı 2 saat oldu ama daha kimsenin bunları yaptığını görmedim. Belki de hepsi yattığı için gerek kalmamıştır. Her gece yatağımıza uzandığımıza göre yatay durumda kan pıhtılaşması olmuyor herhalde. Ama ben oturmakta olduğum için kan bacaklarıma toplanıyor. Bu yüzden kalkıp bu hareketleri yapmam gerek. Hem uykumu da açar bunlar. Bastına inene kadar uyumaya hiç niyetim yok. Başımdan geçen olağan dışı olayları anlatmaya devam etmeliyim.